Şimdi o zaman bu konusunda yani din felsefesinin alanına giren bir konu. Çok fazla ayrıntıya giremeyeceğiz galiba. Ya da yeterince girdik. Burada Mısır dininde var. Bu piramitler bunlar cesetleri saklamak için yapılıyor. Böyle diyebilir miyiz?
Evet.
Çünkü bir tanesinde diyor Hegel açıldığında ne bulunmuş içinde? Yani bunların hayvanlara verdikleri değer çok yüksek. Muazzam bir diyor, lahit bulundu. Bu lahitin içinde bir öküz vardı, cesedi vardı diyor. Yani öküzleri bile yani doğaya tapmanın bunlar. Saçma. Yani anlamsız. Ve din bu aşamalardan geçmek zorunda. Daha kötülerini de yapıyor çünkü. Ondan sonra bir de varmış. Tebes'te Nil boyunca uzanan tepelerdeki muazzam çukurlar diyor. Tebes'te. Tebes yukarıda kalıyor biraz Kuzey Mısır'a doğru ve burada Nil Nehri boyunca uzanan tepelerde var. Maden ocaklarından büyük çukurlar var diyor. Tüneller. Ve buralarda da cesetler saklanıyor. Bunlar ölülerine yapıyorlar. Ölüler ülkesine gönderiyorlar. Yani yok. Ölüm diye bir şey yok gibi görünüyor ve Herodot diyor, ölümsüzlük düşüncesi, ruhun ölümsüzlüğü ilk kez Mısırlılar arasında görüldü. Bunlar ölümsüzlüğe inanıyorlar. Şimdi ölümsüzlüğe inanmak saçma. Yine burada var. Bir tür evrilme var. Yani irrasyonel görünen bir şeyde rasyonel bir var. Hegel diyor. Ölümsüzlük ile tinin kendi içinde sonsuz olduğu bildirilmiş olur. Bu tasarım ilk olarak Mısır'da bulunur. Ve tinin ölümsüz olduğu tasarımı insansal bireyin kendi içinde sonsuz bir değer taşıdığını imler diyor. Katılabiliriz ya da katılmayabiliriz. Ama değerli olan bir şeyin ölümsüz olması gerektiğini düşünmek daha mantıklı görünüyor. Sonsuz olması gerektiğini ve ölümsüzlük ve sonsuzluk aynı şey değil. Yani bir firavunun ya da bir sıradan Mısırlı'nın ölümsüzlüğünün çok büyük bir değer olduğunu söyleyemeyiz. Neden? Çünkü orada tin henüz kendi gerçek biçimine ulaşmış olmaktan çok uzak, çok ilkel bir biçim kazanmış durumda ve o ilkel biçimle sonsuzluğa kadar sürmesi aslında onun kendisinin de kabul etmekte güçlük çekmesi gereken bir şey. Yani bir insanın yani bilmiyorum, o ölümsüzlük düşüncesi öyle ilk anda göründüğü kadar yalın bir şey değil. Şimdi de biliyoruz, bu hayvanlara verilen değerin saçmalığını. Burada aslında daha önemli olan, daha özel olan Mısır tininde, Mısır kültüründe daha doğrusu diyelim, tin doğallıktan kendine doğru çıkmaya çalışıyor ya da kültürün doğallıktan tinselliğe geçiş çabası var. Dolayısıyla geçemeyişi var. Dolayısıyla iki faktörü birden kapsaması gibi bir şey var. Yani Mısır insan ve hayvan birliği var. O da güzel bir saptama Hegel payına. Çünkü pek çok durumda diyor değil mi? Sadece Sphinx'te değil. Mesela Anubis diyor. Anubis kimdi? Anubis Osiris'e bağlı bir tanrıydı. Onda diyor köpek kafası görülür. Isis yeryüzü tanrısıydı. Isis boğa boynuzlu aslan kafası taşır. Yani aynı zamanda bunlar insan ve hayvan. Rahipler de diyor işlerini yerine getirirken şahinler, çakallar, boğalar vesaire olarak maske takarlar. Mumyacılar filan yani burada bir hayvan ve insan karmaşası var. Şimdi bunu geçen hafta konuşmuştuk. İnsanın kendini bilmesiyle ilgili bir nokta bu. İnsan kendini burada bilmiyor. Ve Yunan kininde vardı, Yunan kültüründe insan kendini bil sorusu. Burada da hatırlıyorsanız Benim diyor tülümü şimdiye kadar kimse açmamıştır. Yani insan en sonunda bilinmeyen bir faktör. Bunlar Hegel'in şeyleri, Mısır üzerindeki temel çözümlemeleri. Kültün ne olduğunu biliyor muyuz? Kült. Tapınç. Evet. Yani esas tapınç. Böyle bir sözcük var değil mi? Türetilmiş tapınç diye. Yani onu kullanabiliriz çünkü şey uyuyor.
Bir şeyde de geçiyor zaten.
Ben tapınç diye çevirmedim ama kült diye çevirdim.
Yok orada
tapınç diye mi geçmiyor? Bak. Yani demek ki sözlükten bulmuşumdur. Ben kendi öyle bir şey türettiğimi hatırlamıyorum. Hayvan tapınmasını biliyoruz. Efendim? Tabii kült yani esas da öyle tapınma demek. İmparator kültü demek. İmparatora yönelik tapınma. Ayinler falan. Yani bütün bu tür etkinlikler şey orada dinde bir tapınma faktörü var. Dinsel tapınmanın ne olduğunu modern Türkiye'de bilmiyoruz çünkü yani öyle bir şey yapılmıyor burada. İbadet ya da tapınma denen şey. Orada da yine bir tür topluluk dini ortaya çıkıyor ve aynı zamanda da o duysal biçimler alıyor. Yani Dionysos tapınması, Yunanlarda olan bir şey. Fallus tapınması, yani erkek genital organına tapınma. Bunlar öyle şey aşırı çılgınca biçimler de alıyorlar. Amfisa kadınları, bunlar yine Dionysos rahibeleri yanılmıyorsam, bunların çılgınlıkları şey, günlerce sürüyor. Şarap içiyorlar ve dolanıyorlar dağlarda, bayırlarda falan. Kadınlar, yani bunu sadece kadınlar yapıyor. Adonis'e yine Adonis tapınması var, onu da kadınlar yapıyor. Çünkü Adonis dünyanın en güzel erkeği. Burada tabii bize aktarılmayan daha başka belki aşırı kültler de var. Yani sapık olanlar da var bunların içinde. İşte kendilerini zincirlemeler ya da ne bileyim dövmeler, yaralamalar, sakatlamalar. Hindularda vardı bol miktarda bu tür tapınma. Şimdi tinsenin anlamının çözülecek problem olduğunu söyle. Yani bir problem var şeyde. Yunan tininde, şey Mısır tininde. Çalışma var galiba orada. Konser falan mı var yukarıda? Kısaltı olmaz. Mısır tininin kendini doğal biçimlerden dışarı çıkarmaya çalıştığını gördük diyor. Doğal biçimlerden, yani doğal biçimler Tanrı'ya uygun değiller. Çünkü Tanrı'nın sonsuzluk yüklemini kapsaması gerekir. Tanrı kavramının ya da tasarımının. Doğal biçimler ise her durumda sonluluk taşıyorlar. Onu düşünebiliyoruz değil mi? Doğal olan, sonlu olandır. Çünkü doğan, yaratılmış olan sonsuz olamaz. Bir şeyden geliyor, bir şeye bağımlı. Kendi varlığını kendisinde taşımıyor. Yaratılmış olan, yaratılmış olmak demek, türevsel olmak, çıkarsanmış olmak ya da sonuç olmak, şey demek, sonlu olmak demek. Dolaylı olmak demek. Ve dolaylı olmak da şey Tanrı'nın kavramına, tasarımına uygun bir şey değil. Şimdi Yunan tinine geçişte iki nokta var galiba Hegel'in şeyine göre. Birisi tarihsel, birisi kavramsal. Tarihsel, kavramsal geçiş şeyden oluyor. Nereden oluyor? Tarihsel geçiş Pers ve Yunan dünyalarının ilişkisinde ortaya çıkar diyor. Bu Perslerin Yunanistan'ı işgali diye bir şey var biliyorsunuz. Xerkes miydi? Darius'tan sonra Yunanistan'ı işgal eden o şeye kadar, Tuna'ya kadar giden Hellespont'u geçiyorlar. Yani Yunanlarla temasa, ilişkiye girenler Persler. Mısırların da var ama Mısırların Yunanlarla ilişkisi daha çok bireysel planda, yani Mısırlılar Yunanistan'a geliyorlar. Herodot da aralarında olmak üzere, Pisagoras da aralarında olmak üzere Mısır'a gidiyorlar. Herodot'un Mısır rahiplerinden aktardıklarını biliyoruz. Pisagoras'ın metempsikosis öğretisi var. Metempsikosis, ruhların göçü öğretisi. Demek bunun Mısırlardan aldığını biliyoruz. Ve metempsikosis her şeye rağmen Yunanlar arasında kök tutmuyor. Yunanlar şey yapmıyorlar, o inancı almıyorlar ve ona dönmüyorlar. Neden acaba? Bu da şey. Egel... Yunan mitolojisinde...
Polyansı'yı gösteriyor mu? Kökenini gösteriyor mu? Kökeni Yunanistan'da falan ona göre ayarlanmış. Ayrıca da yazısal olarak yaratıklardan falan da bilgi yani. Yani Hades var. Yunan'da Yunan var. Hades böyle... Geldi. Metempsikosis... Ben de dedim. Yani metempsikosis öğretisi şeyde yok. Ben de yerinde yok. Tamam yani bu kadar okuduktan sonra metempsikosis şey, Yunanların onu reddetmelerinin, kabul etmemelerinin, Yunanların çok fazla duysal dataya bağlı olmaları göre geldi. Fazla kurumsal geliyor onlara, çok metafiziksel geliyor diyebiliriz. Yunanlar daha fiziksel bakış açısı taşıyorlar. Daha duysallar ve estetiği, güzelliği de onlar biliyorsunuz esas en yüksek ilkeleri estetik ilke, güzel var. Yunan dininin, Hegel Yunan dinine güzellik dini diyor. O kültür güzellik duysallıkla ilgili ve güzelliği ilke yapan bir din ya da bakış açısı ya da bilinç metempsikolojisi kabul edemez. Neye aykırı? İlkeye aykırı. Yani duysal ilkeden sen ruhların göçünü şey yapamazsın, çıkarsayamazsın, ayrıca bağdaşmaz. Mantıklı görünüyor mu? Hegel deklare ediyor, bırakıyor. Yani Yunan tini diyor çok fazla duysaldı ve metempsikolojisi kabul edemezdi. Tamam, peki, güzel. Ama duysal olmakla metempsikolojisinin bağdaşmamasının nedeni ne? Onu niye nasıl açıklayacağız? Çünkü duysal olan fiziksel olan demek. Metempsikolojisi ise şey, duysalın tersi. Yani ruh fiziksel bir şey değil, bedensel bir şey değil, bedenselin karşıtı. Yani materyalist bir bakış açısı ruhu şey yapamaz, doğrulayamaz. Ona benziyor. Duysalcı bir bakış açısı da metempsikolojisi mantıklı mı? Orada ruhların göçü konusu var diyorsun. Yani o zaman onun önemini yani Hegel muhtemelen bilmiyor o şeyi referansı ya da gözden kaçırmış ya da çok az referans var. O yüzden de genel olarak Yunanlar fazla ilgi göstermedi. Ne diyor? Yunanlar yani bilmiyorum şu an göremiyorum onu. Nerede? Metempsikosis. Öyle mi? Hayır. Asla olamaz. Yani orada öyle. Metempsikosis şeyde var. Örneğin Hindu kast sisteminde var. Çünkü orada ruhun arınmalar yoluyla Brahman'a doğru evrimlenmesi gerekiyor ve o yüzden varlıktan varlığa göç etmesi gerekiyor. Böyle bir şey. Yani bunlar mekanik çözümler gibi görünüyor. Bunları yaratanlar şeyler, insan hayal gücü, imgelem gücü. Çünkü diyorlar ki ruh diye bir şey var ve bunun eksiksizliğe gitmesi gerekir. Yani yükselmesi gerekir. Bu hayatta olmuyorsa bu, o zaman nasıl olacak? Yani bir dahaki yaşama falan ve orada yani onun senaryosunu bulmak o kadar zor gibi görünmüyor. Neden öyle bedenden bedene sıçramalar yapıyor? Bazı durumlarda o yaşamın süresini de hesaplıyorlar. 30 bin yıl ya da 3 bin yıl falan gibi bir şey var. Yani belli bir sonlu zaman içinde ruh kendine şey yapıyor, arındırıyor ve o döngüler tamamlanıyor diyorlar. Bunlar yani o başka bir gezegende dünya tini ya da gezegen tini gelişecek olsa muhtemelen buna benzer aşamalardan geçecek. Orada da böyle fanteziler şeye girecek, insanların yaşamlarının fantezi değil mi? Yani Hegel şey için Hint tini için ne diyordu hatırlıyor musunuz? Düşlem tini diyordu. Fantazi yani fantastik bir tin bu. Hayal dünyasında yaşıyor. Onun realitesi realite değil. Yani Freud orada realite testi yapmaya
kalktıysa o insanların hepsinin uykuda olduğu sonucunu çıkaracak. Çünkü şeyi ayıramıyorlar. Fantazi olanla real olanı ayıramıyorlar. Hint bilincinde fantazi realiteyle eş değerdi neredeyse. Gibi değil öyle. Büyümemiş bebekler. Yani öyle demek gerekir. Ve ineğin kutsal olması, maymunun kutsal olması falan bunlar dediğim gibi empatisi yapılması kolay düşünceler değiller. Ama bir deneyin. Yani o zaman daha şey olabilir. Çünkü şaka yapmıyorlar. Normalde bilinç bir tür revizyonizm yapıyor. Yani kültürel olarak yabancı olduğu konuları kendi içinden düzeltiyor, değiştiriyor. Bunu şeyde öyle yapıyorlar. Mas ayininde, mas ayini Katolik dine özgü bir ayin ve orada İsa'nın eti ve kanı tüketiliyor, yeniyor, içiliyor. Ve bunu dışarıdan okuyan birisi onları hemen simgesel olarak nitelendiriyor ve diyor aslında bu sadece formel olarak böyle. Ama onu yapan, gerçekte onu yerine getiren Katolik Hristiyan orada ki şarabı ve ekmeği simgesel olarak görmüyor, simge olarak görmüyor. Çünkü rahibin müdahalesi, araya girmesi, o şeyi, ekmeği ve şarabı tözsel olarak İsa'nın etine ve kanına dönüştürüyor. Şey bu, transsübstansiyasyon denen şey bu. Bazıları yapıyor. Masayını bazılarında var ama genel olarak tamamen çoğunda şey silinmiş durumda ve protestanlar içinde de şey var, yelpaze var ve en son uçta şeyler duruyor artık, deistler duruyor. Yani onlar bütün dışsal litürjiyi falan, ayinleri, her şeyi bir tarafa bırakıyorlar. Mısır Kenan'ın şey bu, insan nerede kaldı? Geçiş, tarihsel geçiş. Evet. Şimdi son olarak o zaman doğadan ayrılma ilkesi Pers İmparatorluğu'nda yatar diyor Hegel. Ve burada Çin ve Brahman Hindistan'dan söz ediyor. Çinli ilkin öldüğü zaman değer kazanır diyor. Hintli kendi kendini öldürür. Kendini Brahma gömer. Tam bilinçsizlik durumunda diri bir ölüdür falan buralarda. Orada hiçbir değişim, hiçbir ilerleme olmaz. Çünkü ilerleme ancak tinin bağımsızlığının elde edilmesiyle olanaklıdır. İlerleme, tinin bağımsızlığı derken bu yani bütün tini kastediyor ve bireysel istencin ve duyuncun olması diyebiliriz bu tinin bağımsızlığı denen şey. Perslerin ışığı ile tinsel görüş başlar ve burada tin doğaya veda eder. Işık. Ama özünde iyiydi. O iyi ilkesiydi. Biliyoruz. Buna göre ilk kez burada vesaire yani burada uluslar boyunduruk altına alınmıyorlar. Varsılıkları, anayasaları, dinleri içinde bırakılıyorlar diyor. Burada şimdi son olarak yine şeyden söz ediyor. Perslerin bu ışık ilkesinin bir dezavantajından. Burada herkes birbirine eşit olduğu için bütün halklar aynı ışık altında durduğu için ve bunun anlamı şey Persler diyor politik olarak tek bir tin değildi. Şimdi burada yine uzun bir konu ama yani bir toplumun politik yapılanmasının gelişmesi de önemli ve Perslerde politik yapılanmayı az çok inceledik. Bir imparator vardı, onun satrapları vardı yani valileri vardı. Bu valiler değişik bölgeleri yönetmek üzere atanıyorlardı. Bu valiler genel olarak kötü yola giren ya da girmeye uygun bir ortamın içine bırakılan şey bireyler. O sağlam bir politik yapısı yok Pers İmparatorluğu'nun ve Yunanlıları örneğin Atina'yı yenmeyi başaramıyor. Atina'yı ele geçirmesine karşın kaybediyor. Salamis Savaşı'nda yeniliyor. Maraton'da yeniliyor. Termopilae'de problem yaşıyorlar. Sonunda şeyden Yunan ana karasından püskürtülüyorlar. Püskürtülen kuvvet buradaki şeye göre aşağı yukarı 2 milyonluk bir ordu. Ve Atinalıların sayısı yani son derece şey. Atina başka kentlerle de işbirliğine giriyor Perslere karşı. Ama yine de şey, Yunan kuvvetleri öyle 2 milyonla karşılaştırılacak bir şey değil. O örgütlenmenin zayıflığını çıkarabilirsiniz. Çünkü bütün uluslar katılıyorlar diyor Hegel. Pers kralının seferine. Yani aileleriyle, yükleriyle, eşyalarıyla, her şeyleriyle yürüyorlar. Düzenli bir ordu değiller. Savaşmayı bilmiyorlar, disiplinleri yok, eğitimleri yok ve küçük Yunanlı kuvvetleri onlar o tür orduları şey yapabiliyorlar, dağıtabiliyorlar. Ayrıca bir şey daha vardı, İskender. Bu belki de daha şey, Yunanlıları incelerken de göreceğiz. İskender'in İssus'ta, Darius'u yenerken onun ordusunda 45 bin şey var, Makedonyalı ve biraz da paralı asker var. Darius'un ordusunun da 500 bin olduğu hesaplarını tahmin ediliyor. Yine büyük bir rakam. Yani ve o şey, çok da uzun süren bir savaş değil. Yani şey yok, doğuda henüz İran, Pers İmparatorluğu'nda devlet organizasyonu, askeri organizasyon, bunların yeterli kavramları yok. Yığın durumundalar. Yunan dünyasına geçiyoruz Perslerden. Ve tekrar o bağlantıyı şey yapabiliriz. Yani henüz çok fazla şey var. Belki de sorgulanacak nokta var. Yani aslında sorgulamamız bizim bir konuya daha fazla girdiğimizi gösterecek olan bir şey. O yüzden orada daha etkin olabiliriz. O şeyi bulursan iyi olur Ödipus alıntısını. Metempsikoz.